Ayrım 12, sayfa 73, cilt 1, birinci kitap, birinci bölüm, bir tür giriş yerine, 1. Ki ilginç ama buradan bir sonuç çıkmayacak. Atlantik'in üzerinde barometrik bir minimum vardı. Bu minimum doğuya, Rusya üzerinde biriken bir maksimuma doğru yol aldı ve kuzeyden dolanıp bu maksimumdan kaçınmak gibi bir eğilim sergilemedi. İzotermler ve izoterler de kendilerine düşeni yaptılar. Hava sıcaklığı ortalama yıllık sıcaklıkla, yani en soğuk ve en sıcak ayların dereceleriyle ve aylık düzensiz hava sıcaklığı dalgalanmalarıyla doğru orantılıydı. Güneşin ve ayın doğuş ve batışları, aydaki, Venüs'teki, Satürn'ün halelerindeki ışık değişimleri ve daha pek çok önemli olay astronomik yıllıklardaki ön belirlemelere uygundu. Havadaki su buharı en yüksek yoğunluk noktasındaydı. Nem derecesi ise düşüktü. Biraz eski moda olmakla birlikte gerçek durumu oldukça iyi dile getiren bir cümleyle söylemek gerekirse 1913 yılının güzel bir Ağustos günüydü. Otomobiller dar ve derin sokaklardan aydınlık alanların sığlığına fışkırıyordu. Yayaların öbek öbek gölgeleri sicim bulutlarını andırıyordu. Daha koyu hız çizgileri onların gevşek acelelerinin arasından geçip gittiğinde yaya kalabalığı önce yoğunlaşıyor, sonra daha bir hızlanıyor, birkaç titreşimin ardından yine eski nabız atışlarına kavuşuyordu. Yüzlerce ses tel örgü gibi bir gürültü içerisinde birleşmişti. Bu örgüden yükselen dikenler, örgünün keskin kenarları boyunca uzanıyor ve sonra yine kütleşiyordu. Bu gürültüden kıymık gibi kopan berrak sesler uçuşup dağılıyordu. Yıllar sürmüş bir ayrılığın ardından geri dönen biri, tam niteliğini tanımlamak olanaksız olan bu gürültüden, imparatorluğun başkenti ve yönetim merkezi Viyana'da olduğunu gözü kapalı anlardı. Kentler de insanlar gibi yürüyüşlerinden tanınırlar. Buraya geri dönen biri de gözlerini açtığında hareketin caddelerdeki titreşimden yansıyan kendine özgürlüğünü hem de başkaca herhangi bir ayrıntıdan çıkarabileceğinden çok daha önce yakalayabilirdi. Ve bunu yapabileceğini yalnızca hayal etse bile sakıncası olmazdı bunun. İnsanın nerede bulunduğu sorusunun aşırı önemsenmesi, insanların henüz sürüler halinde yaşadıkları ve yiyecek bulunabilecek yerleri ezberlemek zorunda oldukları zamanlardan kalmadır. Kırmızı bir burunla karşılaşan insanın neden yalnızca bu burnun kırmızı olduğu gibi hiç de kesin olmayan bir saptamayla yetindiğini ve konunun dalga uzunluğu aracılığıyla mikro milimetrik bir kesinlikle aydınlatılabilmesine karşın bunun nasıl bir kırmızı olduğunu neden hiçbir zaman sormadığını akılda bulundurmak önemlidir. Oysa bundan çok daha karışık bir konuda, o anda bulunulan kentin nasıl bir kent olduğu konusunda insan bunun hangi kent olduğunu hep tam bir kesinlikle bilmek ister. Bu sadece dikkatimizi dağıtır. Daha önemli şeyleri görmeyiz. Demek ki kentin adına özel bir değer vermemek gerekiyor. Bütün büyük kentler gibi bu kentte düzensizlikten, değişimden, ilerlemeden, adım uyduramamadan nesnelerin ve sorunların çatışmasından, bunların arasındaki dinginliğin dipsiz noktalarından, yollardan ve tıkanıklardan, büyük bir ritmik vuruştan, bütün ritimlerin birbiri karşısındaki sonsuz uyumsuzluklarından ve yer değiştirmelerinden oluşmaydı. Bir bütün olarak ise binaların, yasaların, yönetmeliklerin ve tarihsel geleneklerin dayanıklı malzemesinden yapılma bir kapta kaynayan bir kabarcığa benziyordu. Bu kentteki geniş ve kalabalık bir caddeden yukarı doğru yürüyen iki insanda ise doğal olarak böyle bir izlenimden eser yoktu. Onların ayrıcalıklı bir toplumsal kesimden geldikleri açıkça belliydi. Giysilerinden, davranışlarından ve birbirleriyle konuşma biçimlerinden soyluluk akıyordu. Adlarının baş harfleri anlamlı bir biçimde giysilerine işlenmişti. Ve yine aynı doğrultuda yani dışa dönük olarak değil ama bilinçlerinin o ince iç çamaşırlarının altında hem kim olduklarını hem de bir başkente ve yönetim merkezine yakıştıklarını bilmekteydiler. Diyelim ki adları Arnheim ve Ermelinda Tuzzi'ydi. Ama bu doğru değil. Çünkü Bayan Tuzzi Ağustos ayında eşiyle birlikte Bad Ose'ye dedi. Çünkü Bayan Tuzzi Ağustos ayında eşiyle birlikte Bad Ose'deydi. Doktor Arnheim ise hala İstanbul'daydı. O zaman insan bunların kim oldukları gibi bir bilmeceyle karşılaşıyordu. Canlı insanlar yolda yürürken böyle bilmeceleri çok sık duyumsarlar. Sonraki ilk 50 adımda bu ikisinin daha önce nerede görüldüğü anımsanamadığı takdirde bu türden bilmeceler de unutularak tuhaf bir yoldan çözülmüş olur. Yoldaki çift önünde bir koşuşma olduğunun ayırdına vardığından ansızın durdu. Bundan bir saniye önce sanki bir şey sıranın dışına fırlamış, çaprazlamasına bir çarpma hareketi gerçekleşmişti. Bir şey dönmüş, yana doğru kaymıştı. Şimdi bunun ani fren yapmış ağır bir kamyon olduğu görülüyordu. Bir tekerleği kaldırımın kenarına, karaya vurmuş gibi duruyordu. İnsanlar bir anda kovanın deliğinin çevresindeki arılar gibi ortalarında boş bıraktıkları küçük bir noktanın çevresine toplanıvermişlerdi. Kamyonundan inmiş olan sürücü, bu lekenin içinde yüzü paket kağıdı gibi grileşmiş olarak durmuş, kaba saba hareketlerle kazayı açıklamaktaydı. Kalabalığa eklenenlerin bakışları önce ona yöneldi. Sonra dikkatle aşağıya, deliğin derinliklerine, ölü gibi uzanmış bir adamın kaldırım kenarında yatırılmış olduğu yere kaydı. Herkesin fikir birliği ettiği üzere adam kendi dikkatsizliği yüzünden zarar görmüştü. İnsanlar bir şeyler yapabilmek için birbirlerinin yerini alarak adamın yanında diz çöküyorlardı. Ceketinin önü açılıyor, sonra yine kapatılıyordu. Adamı doğrultmaya ya da tam tersine yine yatırmaya çalışıyorlardı. Aslında bütün bunları yapanların ambulansla birlikte bilgili ve yetkili yardımın gelmesine kadar vakit geçirmekten başka isteği yoktu. Hanım da ona eşlik eden bey de yaklaşıp kafaların ve eğik sırtların üzerinden yerde yatana bakmışlardı. Sonra geri çekildiler ve duraladılar. Hanım, kalbiyle midesi arasındaki boşlukta acıma diye nitelendirmekte haklı olduğu nahoş bir şey hissetmekteydi. Bu, ne olduğu belirsiz, felce uğratıcı bir duyguydu. Bey, bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi. Burada kullanılan bu ağır kamyonların fren mesafesi çok uzun. Hanım, bunu duyunca rahatladığını duyumsadı ve sıcak bir bakışla teşekkür etti. Bu sözcüğü herhalde daha önce de duyduğu olmuştu. Fakat fren mesafesinin ne olduğunu bilmiyordu ve bilmek de istemiyordu. Bu iğrenç olayın böylece belli bir düzene sokulması ve kendisini artık doğrudan ilgilendirmeyen bir teknik soruna dönüşmesi ona yetiyordu. Şu anda bir ambulansın canavar düdükleri de duyulmaktaydı. Arabanın gelişindeki çabukluk, bekleşenlerin içini bir tatmin olmuşluk duygusuyla doldurmuştu. Bu toplumsal düzenekler hayranlık uyandırıcıdır. Kazaya uğrayan adam bir sedyeye konuldu ve sedye ile birlikte arabanın içine itildi. Şimdi üzerlerinde bir tür üniforma bulunan adamlar onunla ilgileniyorlardı ve taşıtın içi görülebildiği kadarıyla bir hastane koğuşu kadar temiz ve düzenliydi. Orada bulunanlar neredeyse yasalara ve düzene uygun bir olayın gerçekleştiği yolunda haklı bir izlenimle ayrıldılar. Amerika'daki istatistiklere göre dedi bey, orada her yıl otomobiller yüzünden 19 bin kişi ölüyor, 450 bin kişi de yaralanıyor. Sizce adam öldü mü diye sordu yanındaki hanım. İçinde hala özel bir şey yaşamış olduğuna ilişkin gerekçesi olmayan bir duygu vardı. Umarım yaşıyordur diye yanıtladı bey. Arabaya koyduklarında tamamen öyle görünüyordu. 2. Niteliksiz adamın oturduğu bina ve daire. Bu küçük kazanın meydana geldiği cadde, ışık demeti gibi kentin ortasından fışkıran, dış bölgelerden geçen ve varoşlarda biten o uzun ve kavisli trafik yollarından biriydi. Eğer şık çift bu yolu biraz daha izlemiş olsaydı, hiç kuşkusuz hoşuna gidecek bir şey görecekti. Bu, 18. ve hatta belki de 17. yüzyıla ait kısmen bozulmadan kalmış bir bahçeydi. Ve bahçenin dövme demirden parmaklıklarının yanından geçildiğinde ağaçların arasından özenle biçilmiş çimlerin üstünde iki yanında ensiz uzantılar bulunan bir saray yavrusu, eski zamanlardan kalma bir av köşkü ya da aşk yuvası görünüyordu. Tam olarak belirtmek gerekirse binanın taşıyıcı kemerleri 17. yüzyıla aitti. Park ve üst kat 18. yüzyılın saygın havasını taşıyordu. Cephe ise 19. yüzyılda yenilenmiş ve biraz bozulmuştu. Yani bir bütün olarak yapı tıpkı üst üste çekilmiş resimler gibi biraz bulanıkmış izlenimini uyandırıyordu. Ama öyleydi ki insan görünce mutlaka duruyor ve bir ah çekmekten kendini alamıyordu. Ve eğer bu beyazlık, zariflik ve güzellik pencerelerini açmışsa o zaman insan bir bilgin kişinin evinin kitaplarla kaplı duvarlarının soylu sessizliğiyle karşılaşıyordu. Bu daire ve bina niteliksiz adama aitti. Niteliksiz adam bir pencerenin arkasında durmuş, bahçenin havasıyla örtülü incecik yeşil filtreden kahverengimsi caddeye bakıyor, 10 dakikadan beri saat tutarak bakış alanını içten içe kaynayan bir koşuşmayla dolduran otomobilleri, arabaları, tramvayları ve uzaktan yüzleri silik gözüken yayaları sayıyordu. Ve bir gelip geçme hareketi içerisindeki kitlelerin hazlarını, acılarını, canlı güçlerini ölçüyordu. Bu kitleler dikkati yıldırım hızıyla kendilerine çekiyorlar, sımkıtı. Bu kitleler dikkati yıldırım hızıyla kendilerine çekiyorlar, sımsıkı tutuyorlar, yeniden bırakıyorlardı. Ölçüsü olmayan bir zaman parçası boyunca bu dikkati onlara karşı direnmeye, kendini onlardan koparmaya, birinden bir sonrakine sıçramaya, kendini ona doğru atmaya zorluyorlardı. Kısacası niteliksiz adam bir süre kafasında hesap yaptıktan sonra saati gülerek cebine koydu ve saçmalamış olduğunu saptadı. Eğer insan dikkatin sıçramalarını ölçebilseydi, göz kaslarının çalışmasını, ruhun sarkaç hareketlerini ve insanın kendini bir caddenin akışı içinde ayakta tutabilmek için harcamak zorunda olduğu çabanın tümünü hesaplayabilseydi, o zaman büyük bir olasılıkla niteliksiz adam böyle düşünmüş ve oyun oynarcasına olanaksızı hesaplamaya çalışmıştı. Ortaya Atlas'ın dünyayı taşımak için gereksindiği gücü gölgede bırakan bir büyüklük birimi çıkardı. Ve insan, günümüzde hiçbir şey yapmayan bir insanın bile ne büyük bir çalışma gerçekleştirdiğini ölçebilirdi. Çünkü niteliksiz adam o anda böyle bir insandı. Peki ya bir şeyler yapan biri? Bundan iki sonuç çıkarılabilir dedi kendi kendine. Bir gün boyunca sakin sakin yoluna giden bir kent soylunun kaslarının çalışması, günde bir kez çok büyük bir ağırlık kaldıran bir atletinkinden çok daha büyüktür. Bu fizyolojik olarak kanıtlanmıştır. Ve dolayısıyla küçük günlük edimler de toplumsal bağlamdaki toplamlarıyla ve böyle bir toplama işlemine elverişlilikleriyle dünyaya, kahramanca eylemlerinkine oranla kuşku yok ki çok daha fazla enerji salarlar. Dahası kahramanlık edimi neredeyse dev bir yanılsamayla bir dağın tepesine yerleştirilen bir kum tanesi kadar minicik gözükür. Bu düşünce niteliksiz adamın hoşuna gitti. Ama şunu da eklemek gerekir ki bu düşüncenin hoşuna gitmesi kent soylu yaşamını sevdiği için de değildi. Tersine bir zamanlar farklı olan eğilimlerini yokuşa sürmekten hoşlanıyordu. O kadar. Çok büyük, yeni, kolektif ve karıncalarınki gibi kitlesel bir kahramanlığın başlangıcını saptayabilmek belki de dünyaya at gözlükleriyle bakan kent soyluya özgü olamaz mı? Böylesi akıcı kılınmış kahramanlık diye adlandırılacak ve çok güzel karşılanacaktır. Bunu kim bugünden bilebilir ki? Ama bu türden yanıtlanmamış sorulardan yüzlercesi vardı o zamanlar. Bu sorular hem havada geziniyor hem de insanların ayaklarının dibinde yanıp duruyorlardı. Zaman hareket halindeydi. O zamanlar henüz yaşamamış olanlar buna inanmak istemeyeceklerdir. Gel gelelim, daha o zamanlar zamanın hızı binek hayvanı olarak kullanılan bir deveninki kadardı. Yani bu durum ilk kez bugün başlamadı. İnsanlar yalnızca zamanın nereye gittiğini bilmiyorlardı o kadar. Neyin yukarıda, neyin aşağıda olduğunun, neyin geriye, neyin ileriye gittiğinin ayırdına tam olarak varılamıyordu. İnsan ne yaparsa yapsın dedi niteliksiz adam kendi kendine omuzlarını silkelerek. Çeşitli güçlerden oluşan bu yamağın içinde bu hiç ama hiç önem taşımıyor. Vazgeçmeyi öğrenmiş bir insan gibi, hatta neredeyse her güçlü temastan ürken hasta bir insan gibi pencereden ayrıldı ve bulunduğu odanın yanındaki giyinme odasına girdiğinde, orada asılı bir boks topunun yanından geçerken topa, hiç de kadere boyun eğmişlik ve zayıflık gibi ruh halleriyle bağdaştırılamayacak ölçüde hızlı ve şiddetli bir darbe indirdi. 3. Niteliksiz bir adamın da nitelikleri olan bir babası vardır. Niteliksiz adam bir süre önce yurt dışından döndüğünde aslında yalnızca bir tür büyüklenmeyle ve sıradan evlerden nefret ettiği için bu saray yavrusunu kiralamıştı. Bir zamanlar kentin kapılarının dışında bir sayfiye evi olan bina, büyük kent onu da yutarak genişlediğinde tahsis amacını yitirmiş ve sonunda artık kimsenin yaşamadığı, arsa fiyatlarının yükselmesini bekleyen bakımsız bir taşınmaz olup çıkmıştı. Kira da buna uygun olarak azdı. Fakat her şeyi onarmak ve günün beklentileriyle bağdaşabilir konuma getirmek önceden tahmin edilemeyecek kadar çok paraya mal olmuştu. Bu iş bir serüvene dönüşmüş ve serüvenin sonunda niteliksiz adam babasının yardımını istemek zorunda kalmıştı. Bu da hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü bağımsızlığını severdi. Kendisi 32, babası ise 69 yaşındaydı. Yaşlı adam dehşete kapılmıştı. Bunun temel nedeni karşılaştığı ani durum değildi. Gerçi biraz da öyleydi. Çünkü düşüncesiz davranışlardan nefret ederdi. Neden? Bulunmak zorunda kaldığı katkı da değildi. Çünkü aslında oğlunun ev yaşamını ve kendi düzenini kurma ihtiyacını açığa vurmuş olmasını onaylamıştı. Fakat insanın sonuna cık ekini taksa da saray diye nitelendirmekten kaçınamayacağı bir bina edinmesi yaşlı adamı rencide ediyor ve felaket habercisi bir cüret olarak korkutuyordu. Yaşlı adamın kendisi büyük aristokratların evlerinde özel ders veren bir öğretmen olarak hayata atılmıştı. Üniversite öğrencisi olmuş, daha sonra genç bir avukat yardımcısı olarak çalışmıştı. Ve aslında sıkıntı çekmemişti. Çünkü onun babası da hali vakti yerinde bir adamdı. Sonradan üniversitede doçent ve profesör olduğunda bütün bunlardan ötürü kendini ödüllendirilmiş hissetmişti. Zira soylularla olan ilişkilerini titizlikle koruması sonucunda artık hiçbir yan uğraşa ihtiyaç duymayacak biçimde ülkesinin toprağa bağlı soylu sınıfının neredeyse tamamının hukuk danışmanlığına yükselmişti. Bu yolla elde ettiği servet, oğlunun genç yaşta ölen annesinin Rem bölgesinden bir sanayici ailenin kızı olarak evlenirken getirdiği çeyizle boy ölçüşebilmesine karşın gençlik çağında kurulan ve yetişkin bir erkek olduğunda daha da pekiştirilen bu ilişkiler uykuya yatmamıştı. Büyük bir saygınlığa erişen bilim adamı artık asli hukuk uğraşından çekilmesine ve yalnızca arada sırada karşılığında yüksek paralar ödenen bilir kişilikler üstlenmesine karşın bir zamanlar kendisine ihsanda bulunanların çevresini ilgilendiren bütün olayları dikkatle notlarına geçirmiş, bunları büyük bir titizlikle babalardan oğullara ve torunlara kadar ilerletmişti. Öyle ki muhatabını saygı sunma ile ortak anılardan oluşma zarif bir karışımla kutlayan bir yazının gönderilmediği hiçbir taltif, düğün, yaş ya da isim günü geçmiyordu. Bu yazılara karşılık her defasında yine hiç gecikmesiz sevgili dost ve değerli bilim adamına teşekkür eden yanıtlar gönderiliyordu. Böylece yaşlı adamın oğlu da bu neredeyse ayırdına varmaksızın ama kendinden emin bir biçimde ağırlığını koyan, büyüklenme ile dostluk göstermenin kıvamını tam olarak saptayabilen aristokrasiye özgü yetenek ile daha gençliğinde tanışabilmişti. Ve kendisi düşüncenin aristokrasisinden olan birinin atların, toprakların ve geleneklerin sahipleri karşısındaki boyun eğici konumu onu hep sinirlendirmişti. Ancak babasını bu duruma karşı duyarsız kılan hesapçılık değildi. O, bütünüyle doğal bir güdüyle izlediği yolla çok parlak bir meslek yaşamını geride bırakmıştı. Yalnızca profesör, akademilerin ve çok sayıda bilimsel ve resmi komisyonun üyesi olmakla kalmamış, kendisine çeşitli rütbe ve nişanlar da verilmiş. Sonunda majesteleri onu ünvanların miras yoluyla geçtiği soylular sınıfına yükseltmiş. Zaten daha önce de senato üyeliğine getirmişti. Niteliksiz adamın böylece takdir gören babası, senatoda yüksek soylular kanadıyla bazen karşıtlığa düşen özgür düşünceli burjuva kanadına katılmıştı. Fakat ilginçtir ki soylu koruyucularından hiçbiri bu yüzden ona ne kötü gözle bakmış ne de en azından şaşırmıştı. Onda zaten hiçbir zaman yükselmeye çalışan burjuvazinin ruhundan başkaca bir şey görülmemişti. Yaşlı adam büyük bir çabayla yasamanın uzmanlık çalışmalarına katılmıştı ve çekişmeli bir oylamada burjuva saflarında görüldüğü zaman bile karşı tarafta buna öfkelenilmiyor, daha çok onun kendi saflarına davet edilmemiş olduğu gibi bir duygu uyanıyordu. Yaşlı adam politikada da daha önce görevi olandan farklı bir şey yapmıyordu. Yani üstün ve kimi zaman yumuşak bir tutumla koşulları düzeltmeye yarayan bir bilgiyi insanların yine de onun kişisel bağlılığına güvenebilecekleri izlenimiyle birleştiriyordu ve oğlunun iddiasına göre evlerde özel ders veren bir öğretmenlikten fazlaca değişikliğe uğramadan senato öğretmenliğine geçmişti. Yaşlı adam saray yavrusu olayını öğrendiğinde bu ona yasal olarak tanımlanmamış fakat bu yüzden daha da dikkatle saygı gösterilmesi gereken bir sınırın ihlali gibi gözükmüştü ve oğluna zaman içerisinde daha önce yapmış olduğu çok sayıda suçlamadan çok daha acı olan hatta kulağa şimdiden başlamış bir kötü sona ilişkin kehanet gibi gelen suçlamalar yöneltmişti. Yaşlı adamın yaşamına temel aldığı duygu sarsılmıştı. Önemli şeylere ulaşan çoğu erkekte olduğu gibi bu duygu, bencillikten uzak, genel anlamda ve kişiselliğin ötesinde bir yararlılığa duyulan derin bir sevgiden ileri geliyordu. Başka deyişle, insanın üstüne kendi çıkarını inşa ettiği şeye karşı duyulan, doğrudan o inşa işinden ileri gelmeyen ama bununla uyum halinde ve eş zamanlı ilerleyen, genel ilkelerin de söz konusu olduğu içten bir saygı. Bu, çok önemli bir noktadır. Cins bir köpek bile yediği tekmelerden rahatsız olmaksızın yerini yemek masasının altında arar. Bunu da köpekçe bir alçalmadan ötürü değil, fakat bağlılıktan ve sadakattan ötürü yapar. Her şeyi soğukkanlılıkla hesaplayabilen insanlar bile hayatlarında kendilerine yarar sağlayan insanları ve koşulları gerçekten derinliğine duyumsayabilenlerinkinin yarısı kadar bile başarı kazanamazlar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Ermelinda, Ermelinda, Bad Ose, Bad Ausse, E.